A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Fecri Sadık, Risale-i Nur'dan Hikmetler adlı programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte Üstad Hazretlerinin 13. asrın müceddidi olan ve 14. asırda gelecek olan Büyük Mehdi'yi müjdelediği mübarek Risale-i Nur'ları inşallah sayın hocamız Adnan Oktar'dan öğrendiğimiz bilgileri burada acizane aktarmaya çalışıyoruz. Hocamızın Nurculuk isimli yeni bir kitabı var. Önce onu sayın hocamız tanıtmıştı. Biz de programımızda şeref, güzellik olur. Yeni hocamızın yeni bir eserini tanıtmak. Konumuza da yakından alakalı olduğu için doğal olarak burada işlediğimiz konular ve gördüğünüz gibi kitapta tabi Risale-i Nur talebesi olan bazı abilerden özellikle şahsı manevici diye tabir edilen, yani Mehdi gelmiş geçmiştir, Mehdilik dolayısıyla bundan sonra şahsı manevidir diyerek Mehdiliği tamamen ortadan kaldıran zihniyetteki, yanlış düşüncedeki bazı fikirlere sayın hocamızın ilmi olarak kelime kelime analizle Risale-i Nur'un kendi içinden delillendirerek esasının, aslının nasıl olduğunu çok güzel bir şekilde anlattığı Nurculuk isimli eserinin başlıklarını ben okuyayım. Sonra bir başlıktan hocamızın anlattıklarını ifade etmeye çalışırız. Birinci ana başlık, içindekilerden okuyorum. Bediüzzaman Hazretleri bundan bir asır sonra dediğinde 1977 yılından değil 2010 yılından bahsetmektedir. Üstad Hazretlerine işte yanlış düşüncede olan, şahsı manevi düşüncesinde olan bazı abilerin 1977 diye hesap ettiği, aslında üstadın 2010 olarak söylediği. Burada teknik izahları var. Aslında bu kitap tabii internette de var sayın hocamızın, ama eser olarak alınıp bulunmasını her zaman hocamız kıymetli görüyor. Sabittir, her zaman açılıp bakılabilir ve kalıcıdır. İkinci başlıkta Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sakalının olmayacağı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadiste Bediüzzaman Hazretlerinin ismini müjdelediği iddiası doğru değildir. Bakın artık bu şekilde iddialar bile ortaya atılmaya başlanıyor. Çok fazla hadis var Hazreti Mehdi'nin sakalıyla ilgili. Yani inceliği, kevseç, kulak arasındaki mesafeye kadar rengini, her şeyini anlatan onlarca hadis olmasına rağmen Üstad Hazretlerine bunu yormak ve gelecekte de Mehdiliği yok edecek bir mantık geliştirerek çok yanlış bir düşünceyle Mehdi'nin sakalsız olacağını iddia etmek gibi artık çok yanlış mecralara girilmiş şeylerin, düşüncelerin açıklamaları burada hadis-i şeriflerle binaen teknik Üstad Hazretlerinin alıntılarla var. Üçüncü başlık, Bediüzzaman Hazretleri Hicri 13. yüzyılın müceddididir. Ama ahir zamanın en büyük müştehidi ve en büyük müceddidi değildir. Dördüncü başlık, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakim olmasının manası filozof olması değil, tüm dünyada adalete vesile olmasıdır. Artık tabi tevillerin önü arkası kesilmiyor. Bir yanlış düşünce oturdu mu, artık üstadın sözlerini tevil etmeye kalkıyor. Yani üstad olsa artık onlara ne der, ne yapar herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Bediüzzaman Hazretlerinin beşinci başlık, seyit olduğu ve mahkemelerden çekindiği için seyit olduğunu gizlediği iddiası doğru değildir. Üstad Hazretleri zaten kendisi söylüyor. Haram olur diyor. Seyitken seyit değilim demek, seyit değilken seyidim demek haramdır diyor. Yani evet. Üstad böyle bir şey söyler mi? Böyle bir şey. Yani mahkemeden çekinir mi? Yani dünyada kimden çekinmiş Üstad Hazretleri? Maşallah. Bin başım olsa hepsini veririm demiş. Asılanları göstermişler. Yani Üstad Hazretleri yani müthiş yiğit bir insan yani. Maşallah. Ölüm onun için Allah'a kavuşmak, onun için bir güzellik. Nerede korkmak, nerede mahkemeden korkacak, nerede bir insandan korkacak maşallah. Yani. Çekinecek veyahut. Yani böyle bir şey mümkün değil.
Maşallah.
Seyitse seyidim, göğsünü gere gere der bir insan. Yani hele onun gibi müceddit olan bir insan yani. Altıncı başlık, Bediüzzaman Hazretleri kıyamet 300 yıl sonra kopacak dememiştir. Allahu Alem Hicri 1545'te kıyamet kopacak demiştir. Öyle iddialar da oluyor. Hatta yanlış kelimeler, eklemeler, çıkarmalar da oluyor Risale-i Nur'a. Bunları daha evvel hocamız, sayın hocamız Adnan Oktar çok teknik olarak göstererek de kitaptan ifade etmişti. 300 sene sonra dünyanın ömrü yok zaten. Ahir zamanda son dönemlerini yaşadığımızı üstattan anlatan mutlak vekili Sungur abidir zaten. Onun da videolarını izliyorsunuz. Son 110 yani 1545-1433'teyiz. Ümmetin ömrünün de 1506'ya kadardır diyor yani. Son devirde olduğumuzu Üstad Hadis-i Şerif'ten çok net bir şekilde anlatmış. Bu başlıklardan bir tanesini seçip sayın izleyicilerimizin şeyine sunalım hocamızın anlattığı şeyleri.
Çok iyi olur. Şimdi önce Altı Hocam, biz hep onu söylüyoruz, tekrar edelim kardeşlerimize. Tabii kendimize de tekrar etmiş oluruz, hatırlatmış oluruz. Bir kere Risale-i Nur çok üstün bir manevi ve hatta maddi bir ilim üzere yazılmıştır. İkram-ı Rabbani'dir diyor Üstad Hazretleri Risale-i Nur için. Veya Risale-i Nur diyor. Kur'an'a dayalı, Kur'an'a paralel ve hadis-i şeriflere dayalı, hadis-i şeriflere paralel yazılmıştır Risale-i Nur. Yani Risale-i Nur bir kere herhangi bir eser değildir. Bu bir. İki, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u tam, net yazmıştır. Açıklamalarının tamamı da çok açıktır. Çok çok açıktır. Anlaşılmaz hiçbir şey bırakmamıştır Üstadımız Risale-i Nur'larda, eserlerin içinde. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Risale-i Nur'un bu özelliklerinden dolayı bir kere tevil veya ilave açıklamalarla bir takım böyle anlatım yöntemleri geliştirerek Risale-i Nur'u bilmeyenlere aktarılmasına ihtiyaç ve gereklilik yoktur. Münasebetsizlik yapıyor bazı sayısı az olan kişiler diyelim. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani Risale-i Nur'un buna ihtiyacı yok. Neye ihtiyacı yok? Ben Nurcuyum diyen birinin kalkıp da üstadımızın demediği halde ve dahi kastetmediği halde, yanından bile geçmediği halde bazı meseleleri tutup da üstadımız burada aslında bunu demiştir diyerek tevil edenler çok büyük bir yanlış ve yanılgı içindeler. Ve çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. Neden çok tehlikeli bir şey yapıyorlar? Ben Nurcu olmak istiyorum mesela. Risale-i Nur'da da bilmiyorum. Birine gittiğim zaman bu konuyu bilen birine ne diyeceğim? Bana bu eserin bir kere sahibini, kim yazmış bu eseri? Bir kere bana bu kişiyi anlat diyeceğim hayatını önce. O kişiyi doğru tanıdıktan sonra, ki bu çok önemlidir. O kişinin sözüne ve yazdıklarına itimadı getirir, tam getirir onun hayatı ve yaptıkları. Sonra da Risale-i Nur'u anlat, bana eserini anlat derim. Şimdi, yani geçen gün öyle kendi kendime düşündüm de, bana Bediüzzaman'ı anlattıktan sonra, ki bak az önce sen söyledin, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmaz üstadımız, çok çok yani o tam delikanlı yani. Yani kelimenin dört dörtlük anlamıyla hakiki delikanlı, yiğit, mert, çok önemli faaliyetler yapmış ve hatta savaş anında cephede, Rus cephesinde doğuda siperden çıkıyor. Ben diyor sevmiyorum siperde durmayı. Nerede diyor böyle tehlikeli yer var, ben oradayım diyor. Küfrün topu tüfeği beni öldürmez kardeşim diyor. Yani öyle delikanlı, öyle top tüfek durduramıyor yani mübareği. Allah korkusu tam olduğu için. Onun için böyle atıp tutmasınlar. Üstadımız şöyle yaptı, böyle yaptı işte. Çekindi gibi. Haşa, bunların hepsi iftiradır. Üstadımızın hayatını çok iyi bilip yazdıklarını o gözle bakarsak yazdıklarına, o zaman yazdıklarında asla tevhile yer olmadığını bütün kardeşlerimiz anlar. Bak burası çok önemli. Kardeşlerimizin bir kısmı şunu yapmasın. Efendim büyüklerimiz bu konuyu çok iyi biliyorlar. Bize anlattılar. Biz de onlara tabiiz. Niye onlar talebe? Sen de talebesin. Şimdi ben mesela talebe olmak istiyorum. Risale-i Nur talebesi olmak için ne yapacağım ben? Üstadımıza tabi olacağım. Ve Risale-i Nur'u su gibi öğreneceğim. Çok iyi anlayacağım. Ve benden sonraki kardeşlerime, nesillere anlatacağım. Böyle Nurcu olunur. Şimdi ben Nurcu olmak isterken, benim Nurcu olmama vesile olan biri çıkıp da bana derse ki, ya Serdar, sen şimdi Risale-i Nur'u okudun ama Risale-i Nur'un 300 sayfası biraz haşa şaibeli. Neden? Diye sorarım ben. Çünkü üstadımız burada Mehdi Aleyhisselam, yani ahir zamanda gelecek olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği kişiyi anlatmıştır. Hazreti İsa'yı anlatmıştır. Nitekim Kur'an'da ayetlere dayanır. Fakat bu anlattığını kastetmemiştir. Ne kastetmiştir? Bambaşka şeyler kastetmiştir. Derse Allah esirgesin, o zaman benim kafama şüphe gelir. Haşa. Yani bu meseleyi bilmeyen biri olarak. Yani öyle şey olur mu kardeşim? Sen üstadı tam anlattıktan sonra nasıl böyle bir şey dersin? Yani üstadımız Mehdi Aleyhisselam dedi ama o bir kişidir, o bir zattır dedi ama ama ne kardeşim? Amalık bir şey yok bir kere Risale'de. Bu yanlış, biz buna karşıyız.
Evet.
Fakat burada şahs-ı maneviyi kastetmiştir. Şimdi ben soracağım o zaman, bilmiyorum ya. Benim Türkçe aldığım eğitimde zat, kişi, şahıs dendiğinde Türkçe'de, hatta Osmanlıca'da da öyledir. Yani var olan etiyle, kemiğiyle, ruhuyla, hayatıyla var olan cismani, cisim böyle yani böyle bir bedene sahip bir kişiyi anlarım ben derim. Buna rağmen bana karşı da bana Risale-i Nur'u öğreten kişi derse ki ya sen öyle anlıyorsun ama üstadımız böyle kastetmedi. Bunu demek istemedi. Burada şahsı manevi dedi derse, burası çok önemli. Kardeşlerimize bunu hep söylüyoruz. Müslüman şahsiyetli ve karakterli olur. Çok güçlü şahsiyetli olur ve kafası çalışır. Zehir gibi olur. Neden? Çünkü Allah'tan korkar. Buna bağlı olarak da ayet-i kerime var. Şeytan Allah'a sırrım. Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayışı verir diyor Cenab-ı Allah. He, demek ki biri doğru söylediğinde Müslüman anlarmış. Ama yalan söylediğinde de anlarmış. Kafası çalışıyor. Allah'tan korktuğu için. Şimdi kardeşim, Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mehdi bir zattır, bir şahıstır. Hazreti İsa cismani bedeniyle ikinci kez nüzul edecek dediğinde ne anlar aklı başında biri? Denileni anlar. Yani ama, fakat gibi bağlantılı ilave cümlelere asla ve asla gerek yoktur. Bu ilave cümleler yapılırsa Risale-i Nur'u bilmeyen kardeşlerimizden, tabi cahil olanları kastediyorum. Konuyu iyi bilenlere hiçbir şey olmaz evvelallah ama kafalarında soru işaretleri meydana gelir. Peki o zaman ne olur? O zaman işte Risale-i Nur'dan uzak bir nesil oluşur Allah esirgesin. Sen tutup da 100 seneyi çıkarıp 300 sene yaparsan ne olur? Risale-i Nur'dan uzaklaştırmış olursun işte insanları. Bizden sonra gelecek olan nesilleri. Bir yönüyle de Kur'an-ı Kerim'i çok güzel anlatıyor. Çok güzel iman hakikatleri var. Çok güzel derin tefekkürler var.
Tabii.
Manevi haller var. Sen bunların hepsinden uzaklaştırmış oluyorsun. Mehdiyet konusundan uzaklaştırmış olmuyorsun ki sadece. Kur'an'dan ve dinden uzaklaştırmış olursun Allah esirgesin. Böyle domino taşı gibi ard arda gelir. Onun için özellikle üstadımız ne diyor? Risale-i Nur dairesinin içinde olanlar diyor. Risale-i Nur'dan uzaklaşırlarsa onları çok kavi bir tehlike beklemektedir diyor. İşte o tehlike bu. Adamı dinden çıkarsın Allah esirgesin. Sen üstadımız haşa burada doğru söylemedi, burada bunu demek istemedi, şurada şunu demek istemedi dersen işte Allah esirgesin sonu bu olur. Ve kardeşlerimiz şunu unutmasınlar. Ahir zaman ve Mehdi Aleyhisselam'la ilgili konularda bir kere en yetkili makam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. En yetkili makam. Bütün kainatın sahibinin elçisi bize anlatıyor Mehdi Aleyhisselam'ı. Sen kimsin kardeşim? Sen nereden çıkıyorsun? Bir kere yani çok fena şey olurum hakikaten yani. Ayıp oluyor, ayıp. Yani peygamberimiz gibi nur ala nur, mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o nurlu ağzından o kadar detay vermişken aynı detayları her yüzyılın müceddidi gibi 13. yüzyılın müceddidi olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri de çok güzel tekniklerle anlatmışken, olağanüstü bir fayda meydana gelecekken ahir zamanda, değil mi, Müslümanlara büyük bir şevk kaynağı olacak olan sen Risale-i Nur'u yaralarsan çok tehlikeli bir şey yapmış olursun Allah esirgesin.
Narcılık, nurculuk değil, narcılık.
Narcılık tabii, yani. Evet. Narcı yani, olmuş olursun. Evet. Narcı da zaten nuru sönmüş kişi. Demiştik daha önce. Öyle. Yani nuru sönmüş kişiye narcı diyoruz. Tabi bunların sayısı az. Bu tehlikeye dikkat etmek için, dikkat çekmek için söylüyorum bunu. Zaten hocamız defalarca söylüyor. Biz de tekrar ediyoruz. Bu konu önemli. Yani söylenen bir şeyi Risale-i Nur'dan ben kendi kafama göre söylüyorum diyen birinin sözünü mutlak doğru kabul etmesin kardeşlerimiz. Doğru söylüyor olabilir. Nereden anlayacağız bunu? Hemen Risale-i Nur'u çıkaracağız, ilgili yere bakacağız. Üstadımız orada ne demiş? Bak üstadımız diyor ki, ben o zaman bir sayıttım diyor. Bunları yazarken, Risale-i Nur'ları yazarken. Risale-i Nur'lar bittikten sonra, Risale-i Nur'lar diyor, 10 sayıt hükmünde ve etkisinde ve gücündedir diyor. 10 sayıt.
Maşallah.
E şimdi o, yani üstadımızı tanıyan bilir. Yani bir tanesi zaten dünyayı yerinden sallar, ki sallamıştır. 10 tanesi neler yapmaz? E bizim masamızın üstünde 10 tane Said-i Nursi var bizle beraber. Bu kadar etkili, bu kadar manevi gücü olan, etki yönünden manevi gücü olan bir eseri yaralarsan vebali de çok büyük olur. Allah esirgesin. Üstadımız doğru söylemiştir. Niye doğru söylemiştir? Çünkü bak ben sana kaynak veriyorum. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere dayalı anlatmıştır anlattıklarını. Soruyoruz, ben bazen televizyonlarda görüyorum. Sen niye göre bunu söylüyorsun diyoruz. Bence diyor. Bana göre diyor.
Evet, evet.
Ben böyle düşünüyorum diyor. Şahsi kanaatim bu yöndedir diyor. Kardeşlerimiz hemen sorsunlar, sen kimsin hemşerim? Öyle olmaz. Hemşerim demesinler de. Siz kimsiniz desinler. Öyle olmaz. Ve kaynak gösterecekler. O kişi bize derse ki benim kafamda kaynak veya bilmem neredeki arşivlerde ben size bir ara getiririm derse olmaz. Öyle değil. Masanın üstünde duran Risale-i Nur'dan açıp gösterecek. Kur'an-ı Kerim'den açıp gösterecek. Hadis-i Şeriflerden açıp gösterecek. Ancak ve ancak o şekilde kabul edebiliriz.
Evet. Üstadın dediğin gibi 13. asrın müceddidi olduğunu Sayın Hocamız bu kitapta da bahsetmiş. Şimdi şeyden bahsettin. Üstadın hayatı. Elimizde tarihçeye hayat var.
Maşallah.
Yani Üstad Hazretleri'nin hayatını anlatan, kendi eserlerinden olan alıntılarla birlikte hayatını anlatan. Üstad Hazretleri buna önce izin vermemiş bu kitaba. Yani benim hayatım önemli değil demiş, anlattıklarım önemli demiş. Yani benim şahsımın üzerinde durmayın, siz anlattıklarımı anlatın. Mühim olan bu demiş, önce izin vermemiş. Bir süre tarihçeye hayat basılamamış o yüzden. Fakat sonra mübarek Seyyid Salih Hocamız, Salih Özcan abi, yani Üstad Hazretleri'nin 12 vekilinden biri hayatta olan, şu anda vekili, yani Üstad Hazretlerimizin vekil tayin ettiği biri. Ve İslam'a çok büyük hizmetleri bulunmuş. Üstad Hazretleri'nin şefkatine, ilmine, tasarrufuna mazhar olmuş biri ve onun kerametlerine de mazhar olmuş biri. A9 ekranlarında sıklıkla izliyoruz inşallah. Seyyid Salih Özcan abimiz vesile olmuş tarihçi hayatın yazılmasına. Bakın büyük abiler bize izin vermiyor Üstad Hazretleri. Sen sorarsan izin verir demişler. Bak Seyyid Salih Özcan abi ne kadar kıymet verdiğini gösteren de önemli bir delildir bu. Sen sor, sen izin alabilirsen ancak sen izin alırsın diye Seyyid Salih Özcan abimiz de Üstad Hazretlerinden izni almış tarihçi hayatın yazılmasına dair. Ve o her zaman her yerde anlattığı meşhur anısı da Üstad Hazretleri karşılıklı otururken Seyyid Salih Özcan abimizin kafasına böyle güzellikle şöyle hafif bir vurmuş. O da çok manidar. Yani insanın unutmayacağı bir şey olur o zaman. Yani çok önemli bir teknik. Sözü unutabilirsin belki ama kafana vurulduğunu unutmazsın hakikaten. Kafana vurulduğunla beraber o söz aklında her zaman kalır yani. Üstad Hazretleri çok mübarek bir insan hakikaten. Vurmuş kafasına, Mehdilikten konuşuluyormuş o sırada. Ben Mehdi'yi görmeyeceğim ama sen göreceksin demiş Mehdi'yi. Bunun hiçbir tevili yok. Bunu Sungur abiler de biliyor ve zikrediyor zaten. Bütün abilerin bildiği bir konu. Ama işte dediğin gibi oluşturulmuş bir cemaat taassubu var. Üstada karşı sevgiden söylenmiş, yani kişisel böyle masumane bir sözmüş zannedilmesin bu. Yani böyle düşünülebilir, safiyane niyetle böyle düşünülebilir. Bunu kasıtlı olarak, bilinçli olarak yapanlar bilmeden Mehdiyet'e veyahut bilerek, kasıtlı yapanlar bilerek verirler tabii. Ancak cahilliğinden dolayı inananlar ona, onu bilmeden Mehdiyet'e ve üstada da zarar vermiş oluyorlar.
Tabii.
Dolayısıyla
tabii.
Ve İslam'ın dünya hakimiyeti, mesela o tarihçi hayatta Üstad Hazretleri diyor, yani açıldığı yer için, malum bir yer olduğu için de söylüyorum, Çünkü Feyci Sadık'tan da bahsediyor. Mesela 30-40 sene sonra Feyci Sadık çıkacak diyor. Programımızın ismi o. Yani 1952'den sonrası için söylüyor. 1980, 81, 91 Mehdi çıkacak diyor. Feyci Sadık çıkacaklı. Evet. Her zaman o programımızın konusu olarak anlattığımız konu. Orada da Üstad Hazretleri söylüyor. Yani ileride diyor, bakın istikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Bakın, onun için akıl ve ilim ve fennin hükmettiği istikbalde, gelecekte. Yani bilim hükmediyormuş. Akıl, ilim, bilim ve fen. Elbette bürhan-ı akliye dayanan, akli delillere dayanan ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Yani Kur'an, İslam. İslam'ın hakimiyeti, bak Kur'an hükmedecek demek, İslam hakim olacak demek. Ne zaman olacak diyorsa istikbalde olacak, gelecekte olacak diyor. Tarihçi hayatta da ve diğer eserlerin hepsinde 300 sayfaya yakın Üstad Hazretleri istikbal kendi için söylediği bu dönem, şimdi yaşadığımız dönemde, ileriki ve biraz daha ileriki dönemde inşallah, İslam'ın ve Kur'an'ın hakim olacağını ve buna da vesile olacak olan kişinin Hazreti Mehdi, Büyük Mehdi'nin ikinci ve üçüncü vazifeleri olduğunu. Birinci vazifesi iman vazifesi, maddiyün tabiyün tamamen yok etmek, belini kırmak değil. Susturmak, yok etmek yani. Ve ikinci vazifesi İttihat-ı İslam, üçüncü vazifesi de dünyayı İslam'a hakim kılmak Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte. Şimdi, bu ancak 14. asır, şu an 1433'teyiz. 14. asırda Üstad'ın istikbal dediği günümüzde gerçekleşecek. Dünyada gerçekleşmemiş bir olay. Eğer Üstad Büyük Mehdi olsaydı İttihat-ı İslam'ın oluşması gerekirdi. Dünyaya da İslam'ın hakim olması gerekirdi. Kur'an'ın hükmetmesi gerekirdi. Olmadığına göre, Üstad da bunları çok detaylı bir şekilde açıkladığına göre, kendisini de 13. asrın müceddidi olarak ifade etmiştir. Ve bundan bir asır sonra dediği, Hicri 1400'ler günümüzde de Mehdi'nin geleceğini ve İslam'ın dünya hakimi olmasına Mehdi'nin vesile olacağını, geniş daire olarak o dairede Mehdi'nin görev yapacağını, siyaset, saltanat, diyanet, cihat görevlerinin hepsini ifa edeceğini ama kendisinin bu üç büyük vazifeden sadece bir tanesini bir yönüyle yaptığını ve geçmiş Mehdi'lerin de bir yönüyle yaptığını, dolayısıyla Büyük Mehdi diye beklenilen kişinin bu üç büyük vazifenin tamamını yapan kişi olacağını, kendi devrinde de bunun mümkün olmadığını ve birbirini engelleyeceğini, ancak ileride Büyük Mehdi'de bu görevlerin birleşebileceğini Üstad Hazretleri açıkça ifade etmiş. Hı hı.
Nerede açıkça ifade etmiş? İşte yine oraya gelelim. Risale-i Nur'da. Hı. Şimdi bak, bu senin anlattıkların hepsi Risale-i Nur'da var. Kardeşlerimiz, yani sen kendi kafandan anlatmıyorsun.
Evet.
Risale-i Nur'dan hocamızın vesilesiyle öğrendin, okudun, aynısını anlatıyorsun.
Evet.
İspat edersin sen bu anlattığını. Sayfayla yani. Evet. Sayfa numarasıyla. Şimdi niye buraya geldim? Şu yüzden. Bir tane örnek verelim. Mehmet Ali Kaya. Şimdi bu beyefendinin, üstadımızın 13. yüzyılın müceddididir. Doğru. Çok büyük bir İslam alimidir. Doğru. Zaten ondan öğrenip dersler yapıyoruz. Bizler de kabul ediyoruz ve çok çok seviyoruz onu. Bu kişi diyor ki, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gelmiş geçmiş en büyük müceddit ve müçtehittir diyor. İddiası bu. Yani Mehdi'dir diyor. Bunu neye dayandırıyor? Şimdi bakacağız. Örnek. Yani konu ya nasıl yaklaşacağımızı anlasın kardeşlerimiz diye bu örneği.
Yani hocamızın kitabındaki bir başlıktır
evet,
bu.
Evet, Nur, zaten o kitapta evet. Var. Nurculuk evet. Kitabında var.
Evet.
Şimdi oradaki tekniği anlasınlar diye evet. Söylüyorum. Teknik şu. Sen şimdi bu Mehmet Ali Kaya'nın kitabını aldın. Al, ne güzel oku. Kültürdür. Herkesin kitabını okunabilir. Açtın. Nereye açtın? Sayfa 209 ve sayfa 271. Asırların rehberleri, müceddidleri adlı eser. Şimdi bu sayfanın bu numaralarında şunu yazmış Mehmet Ali Kaya. Diyor ki, Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur, bu zamanın müceddidi ve ahir zamanında en son ve en büyük mehdisidir. Yazmış. Tamam. Bediüzzaman bu altı vasfı üzerinde bulunduran bir zat-ı nuranidir ve ehli beyti nebevidendir. Yazmışsın değil mi? Tamam, güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Hemen Risale-i Nur'u açmamız gerekiyor. Ne demiş bu kişi? Tekrar edelim. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur demiş. Bu zamanın müceddidi ve ahir zamanında en son ve en büyük mehdisidir demiş. Şimdi biz bunu nereden bulacağız? Bu ifadenin doğru veya yanlış olduğunu nereden bulacağız? Risale-i Nur'dan bulacağız. Hemen şimdi Risale-i Nur'a dönüyoruz. Mektubat sayfa 411 ve 412. Şimdi bu konuyla ilgili Mehmet Ali Kaya'nın bahsettiği bu konunun aynısından üstadımız da bahsediyor tabii ki aynı konudan. Ama bakalım üstadımız ne diyor? Üstadımız diyor ki, Mehdi Aleyhisselam'ın 6 özelliğini, vasfını açıklarken şöyle diyor üstadımız. Bak bu birebir mektubat sayfa 411-412 kardeşlerimiz açsın baksınlar. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebevi'den olacaktır diyor üstadımız. Hemen hatırlatalım. Bu kişi ne diyordu? Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur ahir zamanın mehdisidir diyor değil mi? Mehdisidir diyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri de ehli beyt-i nebevi'dendir diyor.
Seyittir diyor.
Diyor. Bak üstadımız da diyor ki mehdi diyor sayıyor. Ahir zamanın en büyük fesat zamanında bir kere çıkacak diyor. Ahir zamanın en büyük fesat zamanında. O zaman ahir zamanın en büyük fesat zamanı mıydı? Değildi. Şimdi ahir zamanın en büyük fesat zamanı. Bunu bütün dünyanın halinden anlıyoruz. En büyük bir müştehit, en büyük bir müceddit, hakim, mehdi, mürşit, kutbu azam olacak. Bir zat-ı nuraniyi gönderecek diyor üstadımız. Yani kendisinin mehdi olduğunu ima eden biri gelmiştir ve ecek acak yani gelecek zaman eklerini kullanmaz kendisiyle ilgili. Şimdiki zaman eklerini kullanır. Geldi. Yor. Yani şu an eklerini kullanır.
Biz ne diyoruz? Ecek, gelmiştir acak. Geldi diyoruz.
Ha bak maşallah atanaram biz de öyle diyoruz. Şimdi vakit geldi. Mübarek geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği bütün hadis-i şerifler vuku buldu. Üstadımızın bütün açıklamalarını biz aynen yakın şu an dünya gözüyle, kafa gözüyle görüyoruz ve geldi diyoruz. Bak gelecek demiyoruz. Geldi diyoruz. Aradaki farkı aldık. Üstadımız da geçmişte söylediği için, bizden önce söylediği için, bir asır önce, 13. yüzyılda söylediği için gelecek diyor. Ha bak gördün mü farkı? Şimdi sen Mehmet Ali Kaya'nın bu ifadesini okuyup doğru kabul edip, ya öyle demiş, kapatıp yatıp uyursan o bitti. Kalktığında da uyuyor hükmünde olursun. Allah esir etsin. Ama Risale-i Nur'u hemen açıp bu konuyla ilgili üstadımız ne demiş dersen doğrusunu görürsün. İşte hocamızın bu Nurculuk kitabı o yüzden çok önemli. Burada çünkü en can alıcı, en vurucu iddialara doğrudan Risale-i Nur'dan cevaplar var.
Evet.
Ya bunlar mesela çok yaygın bu ifadeler, bu teviller, bu artık zorlamalar diyeyim, dezenformasyon. Çok zorlanmış halde ama bunları en güzel şekilde hocamız aldı, kitap yaptı. Bu kitabı kardeşlerimiz okusunlar. Bu kitabı okuyan bir kere profesör olur söyleyeyim. Yani ayrı zaman Mehdi profesörü olur yani. Konusu profesör olur inşallah. Çünkü hepsi Risale-i Nur'dandır açıklamaları. Ya bir güzel kardeşim, bize neden Risale-i Nur'dan anlatmıyorsunuz? Madem bize Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyorsunuz, kendi mehdinizi yani o gelmeyecek olan ruhu anlatıyorsunuz. Yani her neyse sizin beklediğiniz mehdi bilmiyorum. Anlaşılır bir şey de değil. E bize onu Risale-i Nur'dan anlatsanız ha. Eğer nurcuysan. Eğer nurcuysan o zaman senin yaptığın gibi Risale-i Nur'u böyle açarsın. Al dersin mektubat sayfa 411-412. Üstadımız bunu demiş. Ben bunun üstüne bir şey diyemem der. Hakiki nurcu.
Tabii.
Diyemez de zaten. Hakiki nurcu demez. Üstadın dediği bir sözün üzerine bir söz söylenmez zaten. Şimdi bak bir konu daha var. Yine aynı eserde. Biz şimdi üstadımızın beklenen Hazreti Mehdi olmadığını nereden anlıyoruz? Çünkü şuradan anlıyoruz. Birçok yönden anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi yine bu hocamızın önemli eserinde var. Bir kere Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmiş geçmiş en büyük müceddit olarak İslam ahlakını bütün dünyaya hakim kılacaktır. Bunu biz Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında görmedik, görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Elbette kendisi 13. asrın müceddididir, doğru. Biz de kabul ediyoruz.
Bir nevi Mehdi'dir.
Bir nevi de Mehdi'dir, tabii. Doğru. Çünkü iman hakikatleri yönünde çok ciddi ve çok etkili çalışma yapmıştır. O da doğru, tamam. Ama işte az önce o altı vasfı tanımladığı kişi Bediüzzaman Hazretleri değildir. Evet. O Mehdi Aleyhisselam'dır. O kişi kaderde belirlenmiştir. Hı hı. Kaderde kimse o kişi odur. Böyle zorlamayla bir kişi Mehdi yapılmaz. Yani böyle olmaz ki. Evet. Bu çok garip, çok tuhaf bir yaklaşım zaten. Yani sen 40 kere desen ne olur o kişi Mehdi'dir diye. İstiyorsan 4 milyon kere de olmaz. Kim kaderde Mehdi ise odur Mehdi. Çünkü hem Bediüzzaman Hazretleri hem de tabii öncesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği bütün özelliklerin üzerinde toplandığı, maddi manevi üzerinde toplandığı kişidir Mehdi Aleyhisselam. Bir tane benzer bir özellik, bende de olur, sende de olur. Bir tane benzer. Tabii. Hocamız kaç defa söyledi? Milyonlarca insan vardır kaş çatması tek olan. Kaşı hilal şeklinde olan, sakalı öyle, çok bulursun. Ama hepsi bir anda, bir noktada toplanan, bir kişide toplanan özellikleri bulamazsın bir kişide. Ha bulursun. Zaten Mehdi'yi bulmuş olursun. Buldun da inşallah. Bu kişi en büyük müştehit olduğu için ve en büyük müceddit olduğu için İslam ahlakını tıpkı Kur'an ahlakını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olduğu gibi dünya üzerine hakim kılacaktır ve bütün mezhepler ortadan kalkıp Mehdi Aleyhisselam'a tabi olunacaktır. Şimdi kardeşlerimiz bu konuyu birazcık kendi kafalarından düşünsünler. İmam Hasan ne buyurmuş? Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın onun arkasında namaz kılacağı kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hariç hepimizin boynunda biat sorumluluğu vardır. Yani ne demek bu? Herkes Bediüzzaman Hazretleri dahil biat etmek zorundadır. Demek. Müslümanlara söylüyor. Yüce Allah boynunda hiçbir kimsenin biat sorumluluğu olmaması için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğumunu gizleyerek ve gizli olmasını emredecektir. Mücemmül Ehadisi İmam Mehdi cilt 3 sayfa 165. Boynunda hiç kimsenin biat sorumluluğu olmayan kişi kimmiş? Mehdi Aleyhisselam'mış. Yani hiçbir mezhebe bağlı değilmiş Mehdi Aleyhisselam. Bu kadar mı? Değil. El-Kavlül Muntasar Fiyalametil Mehdi'l Muntasar sayfa 26. 27. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa Hazreti Mehdi Aleyhisselam da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır. Peygamber Efendimiz mezhebe mi tabiydi? Hayır. Kur'an'a tabiydi. Mehdi Aleyhisselam başında öyleydi diyor bak hadiste başında. Sonunda da aynısı olacak diyor. Mehdi Aleyhisselam da Kur'an'a tabi olacak. Ve İslam'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşandığı gibi yaşanmasına vesile olacak. Daha var. Birkaç tane daha örnek vereyim. Bu konuyla ilgili. Fütuhatül Mekkiye isimli eserde Muhittin Arabi El-Endülisi Hazretleri şöyle bildiriyor. Mehdi Aleyhisselam dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Ne demek o? Mehdi geldiğinde Hazreti Aleyhisselatü Vesselam, Mehdi Aleyhisselam geldiğinde mezhep kalmayacak yani. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. Muhammed bin Resul el Hüseyin el Berzenci Kıyamet Alametleri sayfa 186-187. Yüzyılımızın en büyük Nakşibendi alimlerinden biri Hüseyin İlmi Işık hocamız. Saadet-i Ebediye'de bak ne diyor. Hazreti Mehdi ahir zamanda dünyaya gelecektir. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. İsa Aleyhisselam'la buluşacak. Mezhepleri kaldıracak. Yalnız onun mezhebi kalacak. Şimdi biz ne anlıyoruz bu hadis-i şeriflerden? Mehdi Aleyhisselam'ın mezhebinin olmayacağını anlıyoruz. Bir. Bütün bidatları kaldıracak ve mezhepleri de ortadan kaldıracak. Ardından herkes, Müslümanların tamamı inşallah ona tabi olacak. Yani biat edecek. Yani biat edilen kişi, bütün Müslümanların biat ettiği kişiye biz Mehdi Aleyhisselam diyoruz aynı zamanda. Şimdi soralım. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bütün Müslümanlar biat etmiş midir? Etmemiştir. Niye etmemişlerdir? Zaten üstadımız o güzeller güzeli, nurani insan ne diyor? Ben Şafii'yim diyor. Ben mukallitim diyor. Şafii mezhebine tabiyim diyor ben.
Tabii.
E şimdi Mehdi Aleyhisselam Şafii değil, Hanefi değil, Hanbeli değil, Maliki değil. Üstadımız diyor ki ben Şafii'yim. Ne yapacağız şimdi? Demek ki üstadımız Mehdi Aleyhisselam değil. Eğer öyle olmuş olsaydı, şimdi biz bazı kardeşlerimizi de samimiyete davet ediyoruz. Yani sözlerini ve uygulamalarını birbirine paralel götürdüklerini bir görelim biz. Şimdi üstadımızın Mehdi olduğunu iddia eden bazı kişilere sesleniyoruz. Hangi mezheptensin sen güzel kardeşim? Nurcuyum diyorsun. Ne güzel. Allah nurunu arttırsın. Ya Hanefisin, ya Şafisin, ya Malikisin, ya Hanbelisin. Ve de nurcusun. İddian ne? Bunlarda bir mahsur yok. Peki iddian ne? O nurun sahibi, Risale-i Nur'u yazan o mübarek zat ahir zaman en büyük müceddi ve müştehidir dedir ve yani Mehdi'dir diyor. Sen niye Hanefisin? Neden Hanefi, İmam Hanefi'ye tabisin? Sen neden İmam Şafii'ye tabisin? Neden Hanbeli Maliki'ye tabisin? Nasıl oldu şimdi bu? Bak samimiyete davet ediyoruz. Evet. Olmadı. Sen şu anda zaten geç kalmış durumdasın da derhal tabi olduğun mezhebini terk edeceksin. Üstad Bediüzzaman Hazretlerine biat edeceksin. Yaptınız mı bu biatı? Yapmadınız. Ama biz Mehdi Aleyhisselam çıktı da zuhur ettiğinde biz biat edeceğiz ona. Ona uyacağız. Sen yaptın böyle bir şey? Yapmadın. Niye yapmadın? Çünkü sen de Bediüzzaman Hazretleri'nin Mehdi Aleyhisselam olmadığını bizim kadar çok çok iyi biliyorsun da ondan yapmıyorsun.
Değil mi?
İnşallah.
Ağzına sağlık Serdar Hocam. Şimdi 13. asrın deyince tabii şey elimizdeydi. Tarihçe hayat. Üstad kendisi bizzat ifade ediyor bak 13. asrı. Kelime olarak şöyle diyor. Diyor ki ey muhataplarım ben çok bağırıyorum. Zira asrı salisi aşrin yani 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Bak üstad diyor ben 13. asrın müceddidiyim demek bu. 13. asrın minaresinin başında durmuşum ne demek? 13. asrın müceddidiyim. Doğru. Sureten medeni ve dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. Davetçi. Hı hı. Yani dine davet eden 13. Hı hı. asrın dine davet edeniyim ben diyor. Hı hı. Müceddit. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Aynen. Hepsine katılıyoruz. Ama 14. asır ne olacak? 13. asır üstad vefat etti. Zaten 1400'den evvel vefat etti üstad. Değil mi? 1379 diyor. Kendi vefat tarihini veriyor zaten. Eddai de, şiir de. 1379'da üstad vefat etti. Mübarek. Daha 1400'e ulaşmadık. 14. asrın içindeyiz. 1433'teyiz. Ümmet 1506'ya kadar gidecek. 14. asrın müceddidi nerede? Değil mi? Müştehidi nerede? Hani son diyordunuz? Yaşanan 100 yıl var. Bu 100 yılın üstadın hadisi şeriften söylüyor. Her yüzyıl bir müceddit gönderilir diyor. 14. yüzyılın müceddidi nerede?
O yok. O kafaya göre yok. Niye? Çünkü Mehdi Aleyhisselam geldi de ondan. Yani onun öncesine bak hiç itiraz yok. Yani İmam Rabbani, Gazali, Halid Bağdadi, hiçbir Bediüzzaman, hiçbirine itiraz yok. Ama nedense 14. yüzyıla geldik. Allah'a çok şükür olsun. Cenab-ı Allah bizi de bu dönemde yarattı. Bu da bizim için çok büyük bir tabii şükür vesilesi. Tamam işte 1400'deyiz. Yani o silsileden zaten son 12. imam Mehdi Aleyhisselam geliyor. Müjdeler bu şekilde, haberler bu şekilde. O diyoruz, o yok diyorlar. Ruh var diyorlar 14. yüzyılda. Ruh yok.
Yani ne yaptıklarını bilincinde değillerse bu Mehdiyeti yok etmek.
Tabii.
Bu İttihat-ı İslam'ı yok etmek.
Asıl amaç o tabii.
Bu ezilen kanları akan Müslümanların, şehit olanların devamını dilemek anlamına gelir.
Allah'ı seversin.
Yok hayır ne haşa diyorsanız eğer, o zaman Müslümanların Deccal'in elinden, silahın önünden, ateşin içinden kim alacak? Yani Mehdiyet geldi geçti diyorsan eğer, kim kurtaracak Müslümanları? Bana bir isim ver.
Evet.
Ha ben kurtaracağım diyorsan.
Biz sana tabi olalım. Ne olalım. Güzel.
Ama şu kurtaracak diyorsan, Yani sen birini kurtaracağına kanaatin varsa zaten yani o Mehdi'dir işte o kurtaracak olan kişi. Yoksa şahsı manevi bir şey kurtaramaz. Bölünmüş, ayrılmış, gruplara ayrılmış nur talebeleri kardeşlerimiz bunu kurtaramaz. Önce kendilerinin birlik olması gerekir dünyadaki Müslümanların birliğini sağlamak için. Ki güçlensinler, işgallere uğrayıp ölümlere maruz kalmaya, tecavüzlere maruz kalmasınlar. Değil mi? Şehadetlere inşallah hepimizin güzelliktir şehadet. O ayrı mesele tabii. Ama yani işgal silah önünde çaresiz, zayıf bir şekilde can vermesinler.
Tabii.
Bunu nasıl durduracaksın? Buna karşı ümidini neyle destekliyorsun? Yani bunun yok olacağına dair. Bu düzelecek diyorsun. Nasıl düzelecek ya? Bunu kim düzeltecek? Sen düzeltemeyeceğine göre, bu yanlış düşüncenle, bölünmüş nurculuk da düzeltemeyeceğine göre, birlik sağlayacak olsa kendi içinde bir birliği sağlar. Böyle bir şey, bir yani oluşum desen böyle bir oluşum yok. Mezhep desen böyle bir mezhep yok. Böyle bir grup desen böyle bir grup yok. Yani herkes ayrıken bunu yapacak, bunu düzelmesini istiyorsan bunu düzeltecek kişi Mehdi zaten. Tabii. Sen bu yaptığın hareketle Üstad Büyük Mehdi'dir geldi geçti. Bundan sonra şahsı manedir demekle bütün Müslüman İslam dünyasını bu perişan halinin devam etmesi demektir yani senin söylediğin.
Tabii.
Ve düzelme durumu da yok demektir.
Artı, çok güzel söyledin, artı Üstad gelmiştir geçmiştir yani Mehdi Esem gelmiş geçmiştir. Artık onun şahsı manevisi ve talebeleri yapacak diyor. İddia bu. Tamam. Tamam ne güzel. Kardeşim onu da yapmıyorsun sen. Bir kere maddiyun ve tabiyun felsefesini, taonunu yerle bir edecek bir tane faaliyetin var mı? Bir tane. Peki sen bu yani materyalizmi, darvinizmi yerle bir edecek fikri hiçbir çalışma yapmıyorken deccaliyeti dünyadan nasıl temizleyeceksin? Nasıl İslam'ı dünyaya hakim kılacaksın? Şu an deccaliyet hakim dünyaya. Maddi ve tabiün felsefesi hakim. Hocamızın yapmış olduğu çalışmalarla darmadağın oldu. Peki sen ne yaptın bu konuda? Yani hem böyle bir açıklama yapıyorsun, talebeleri yapacak diyorsun. Onu yapmadığın gibi bir de dönüp, yine parantez açıyorum, çok az bir kısmı kastediyorum. Risale-i Nur'u yaralıyorsun, bereliyorsun, gücünü kırıyorsun yaptığın açıklamalarla. Bana göre böyle. Bir tanesi de diyor ki, gelmedi diyor, gelecekse de diyor, geç kaldı diyor. O yüzden bana göre de gelmesin diyor. Ya kardeşim, kardeşlerim sorsa sen kimsin desinler ya. Yani ne, sana bana göre gelmesin diyor. Bana göre de sen gelme. Yani otur oturduğun yerde veya konuşma. Yani bana göre sana göre diye bir şey yok ki. Kur'an'a göre var, hadis-i şeriflere göre var, Risale-i Nur'a göre var, İslam alimlerinin kıymetli eserlerine göre konuşacağız. Anlatacağız.
Bir de ne cesaret yani.
Ha ya hakikaten diyorum ben şimdi aslında başka şeyler söylemek istiyorum da. Yani sen kimsin derken yani ne hakla kardeşim ne münasebet. Bana göre de gelmesin diyor mesela. Bak şimdi hüküm verdi. Bana göre. Ne yapacağız yani sana göre gelmesin biz de tamam o zaman gelmesin mi diyeceğiz. Haşa. Yok öyle. Ya bir kere zaten bak bunu defalarca söyledik bir daha söyleyelim. Sen öyle gelsin gelmesin öyle sen şimdi çabalayıp durma. Öyle şeyler, onlar güzel hareketler değil. Geldi geldi. Bir kere mehtersem geldi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vaadi haktır ve gerçekleşti. 1980 yılı itibarıyla bu vaat gerçekleşti. Bazı kişilerde kim onlar talebeleri o mübareğin imanın nuruyla onu gördüler, gördüler. Kalp gözün demiyorum bak. Kafa gözüyle de gördüler. De senin haberin yok. Tabii Allah herkese açsın bunu. Kimse o mübarek şahıslar biz de görelim. Biz de görmek istiyoruz. Biz de Mehdi Aleyhisselam'ın talebesi olmak istiyoruz. O orada faaliyetimiz var. Ama böyle bir hakikati bence diyerek, bana göre diyerek lekelemek çok yanlış. Kardeşlerimiz buna titizlensinler. Bence diyen bir adama desinler ki sen kimsin? Bize kaynağını göster. Yani oradan anlarız biz o kişinin kim olduğunu. Bak ben diyorum ki Mehdi Aleyhisselam geldi. Sen ne diyorsun Mehdi Aleyhisselam geldi? Kardeşimiz bize sorduklarında, kardeşim sen kimsin sen, neye dayanarak bunu soruyorsun dediğinde, ben kardeşlerime Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i şeriflerden hadisler, İslam alimlerinin o 1011 yani 10. 11. 12. 13. asrın müceddidlerinden ve onların yazmış olduğu eserlerden kaynaklar ve alıntılarla bunu ispat eder. O yüzden o kişilere de aynısını sorsun kardeşlerimiz. Böyle kafasından açıklama yapanlara delil sorsunlar. Mehdi Aleyhisselam'ın şahsı manevi olduğuna dair bir tane hadis göstersinler bize. Kur'an-ı Kerim'den ayet göstersinler. Müslümanların birlik olmaması gerektiği yönünde. Ayet göstersinler. Gösteremezler, yok. Bizim anlattıklarımızın tamamıyla ilgili ayet, hadis-i şerif ve açıklamalar var. Mevzul miktarda var.
Evet. Diğer programlarımızda da devam edelim. Hocamızın yazdığı evet, o nurculukla ilgili kitabın diğer başlıklarına ve diğer mantıklarına. Ama güzel bir tevafuk oldu Serdar Hocam. Sen 1980 dedin. Benim de okuduğum bu tarihçeyi hayatta biraz evvel okuduğum 13. asrın müceddidiyim yani de Üstad Hazretleri sizi bırakıyorum diyor, ben müstakbeldeki insanlarla konuşacağım diyor. O 79. sayfadan başlıyor 80. sayfada.
Ya, maşallah.
Yani tam 1980'e de işaret Allah'ın evet, izniyle evet. Çünkü bu konudan konuşuyoruz.
Maşallah.
Ve Üstad da bahsettiğin bu kişilere çok güzel vasıflandırmış. Aynı alt cümle 13. asrın müceddidiyim diyor. Camiye davet ediyorum diyor. İşte diyor, bak ne diyor o kişilere. Ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mezarı müteharrik bedbahtlar. Yani hocamız tarif ediyor, zombi yani böyle yaşayan ölüler yani. Gelen neslin kapısında durmayınız. Engellemeyin diyor. Bak, kapısında durup engellemeyin. Mezar sizi bekliyor. Çekilin. Çekiliniz. Ta ki hakikat-i İslamiye'yi hakkıyla kainat üzerinde temevvücüzat edecek, birleştirecek olan nesli cedid, yeni nesil gelsin.
Maşallah.
Mübarek yani. Maşallah. Gerçekten. Onlara siz iki ayak göremiyorlar. Ferasetleri yok. Yani yazıyor, yazılanı okuyor, anlamıyor. Artık yani ayakta yaşıyor gözüküyorsun ama için ölmüş. Yani sen daha yazılanı anlayamayacak, söyleneni anlayamayacak. Akıl melaikelerini dumura uğramış vaziyettesin. İşte onlara diyor iki ayaklı müteharrik bedbahtlar.
Maşallah.
Ayakta iki ayaklı ama ölü.
Hı-hı.
Yani onu anlayamıyor. Siz çekilin Hı-hı. oradan, biliyor ki o gelecek yeni nesil.
Maşallah.
Diyor onu dünya üstünde birleştirecek o güzellikleri. Maşallah. Hakim edecek İslam'ı diyor.
O yeni nesle de üstadımız diyor ki siz mecbursunuz diyor, daha önce de söylemiştim. Siz mecbursunuz benim meslek ve meşrebimi ve Risale-i Nur'un meslek ve meşrebini benden gördüğünüz gibi muhafaza etmeye diyor. Biz üstadımızdan...
Kafanıza göre değil yani.
Evet. Üstadımızdan nasıl görüyoruz? Benden gördüğünüz gibi bir vurgu var orada. Risale-i Nur'dan görüyoruz işte. 10 sayit kadar etkilidir diyor Risale-i Nur'la benim yazdıklarım. Ve yazdıklarımda sizi aldatmadım diyor üstadımız. Eğer bir hatam varsa da diyor başka bir yerde bana söyleyin diyor. Bir hatam varsa. Söylesene kardeşim o zaman. Niye söylemiyorsun? Söyleyemezsin az önce senin dediğin gibi. Üstadımızın yanında kuzu gibiydi hepsi. Yani abilerin evet. hepsini tenzih ederim. Evet. Tabii onlar sevdiklerinden ama tabii o niyette olanlar da olabilir içlerinde. Kuzu gibi oturuyorlardı, dinliyorlardı üstadımızı. Değil mi?
Eyvallah. Ha, tabii.
Üstadımız olmadığı için şimdi böyle atıp tutanlar var ama hocamız onu söylemişti. Burada dedi bir proje var. Mühendislik çalışması. Bediüzzaman'ı böyle karalayıp, lekeleyip haşa, örtbas edip etkisini, gücünü kırıp Mehdi Aleyhisselam'la ilgili anlattığı bütün konuları örtbas etme çalışması vardı. Buradaki esas çalışma bir, Mehdi Aleyhisselam'ı yok etme. Buna bağlı olarak da Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ni yok etme çalışması yapılıyordu. Ama ben buna müsaade etmedim dedi hocamız. Yani atıp tutanlar olabilir ama hep söylüyoruz onu. Onların hepsini havada yakalayan biri var artık. Sonra ilimle, fenle, sevgiyle
evet.
tekrar geri iade eden, doğruları gösteren ve vesile olan
tabii.
biri var. O da sayın hocamızdır inşallah.
Tabii ona şükretsinler. Kendileri için iyi bir şey.
Tabii onları tehlikeden, ateşten kurtarıyor.
Evet. Yani şimdi hocamızın yeni yazdığı kitabı tekrardan programımızın sonunda gösterelim. Burada hocamızın işlediği bu mantıkların yanlışlığı, şahsı manevicilerin mantık yanlışlıklarının Risale-i Nur'a göre teknik olarak izahları İnşallah biz her programımızda birer birer bunlardan da işlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Hem de diğer hocamızın üzerinde durduğu o yanlış izahların doğrusunu, anlatımlarını biz de burada iletmeye elimizden geldiği kadarıyla gayret edeceğiz inşallah.
İnşallah.
O yüzden Feci Sadık'ın bu bölümün sonuna geldik. Haftaya inşallah yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.